Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Vessalatu vesselamu aleyke ya Resulallah. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Gül Sohbetleri programımızın Anneler Gülistan'ı özel başlığının Hatice annemiz örnekliğiyle devam eden bu programın 12. bölümüyle hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlayarak yine kaldığımız yerden bütün güzelliği hayatımıza geçirme arzusuyla devam edelim efendim. Ve şöyle bir giriş yapalım bugün de. Eşler arasındaki uyum ve huzur bütün aileye yansıyordu. Kimin? Hatice annemiz ve Peygamberimiz aleyhisselam. Eşler arasındaki uyum ve huzur bütün aileye yansıyordu. Yani bugün de bizim huzurumuz bütün aileye yansımalı. Hem öyle ki yansıyordu ki Peygamberimiz aleyhisselam ile Hatice annemizin huzuru, huzur ve mutluluğun gerçek kaynağı olan örneklerle dolu bir hayat yaşıyorlardı. Yani onlar birbirlerine katlanan, birbirini idare eden, ne yapalım, katlanacağız diye sözler söyleyen ya da yüzlerine öyle yansıyan bir duruş yok, sözcükler yok. Onlar bu güzel hayatı bütün güzelliğiyle yaşıyorlardı. Sevgi, muhabbet, anlayış, incelik, nezaket, bağlılık ve diğer bütün güzel meziyetler en üst düzeyde gelip bu kutlu ailede toplanmıştı adeta. Hazreti Hatice-i Kübra annemiz öyle yüce bir ahlak ve faziletin sahibiydi ki kainatın efendisi ne ararsa hepsini onda bulurdu. Sevgili annemiz de her zaman onun etrafında pervane gibi döner, ona hizmeti muhabbete vesile sayardı. Efendim, kişinin huzuru eşinin yanındadır. Kişinin huzuru eşinin yanındadır. İşte bu huzur ve mutluluk içinde yaşayıp giderken son zamanlarda farklı şeyler olmaya başladı. Daha doğrusu son birkaç yıldır oluyordu bunlar. Şimdi ne oldu diye, ne oluyor diye merak ediyorsunuzdur haklı olarak. İlk önce hiç öyle bir huyu olmadığı halde yalnız kalma isteği doğdu içine Peygamber aleyhisselamın. Öyle bir huyu olmadığı halde yalnız kalma isteği doğdu içine. Dağlara, vadilere gidip bir süre yalnız kalıyordu oralarda. Onun bu halini yakından takip eden sevgili annemiz hiçbir şeyi sormadan onun anlatmasını bekliyordu. O da her ne yaşamışsa, yaşıyorsa gelip sevgili annemizi anlatıyor. Onun da bütün her şeyi en ince ayrıntısına varıncaya kadar paylaşıyordu. Önceleri bulabildiği sakin ve sessiz yerlere giden kainatın efendisi, sonra sadece Hira Dağı'na gitmeye başladı. Hira Dağı'na gidiyor. orada uzun süre kalıyordu. Akşamın geç saatlerinde ancak dönüyordu evine. Bu böyle uzayıp gidiyordu. Bir zaman sonra da Hira Dağı'ndan dönmemeye, yani orada kalmaya başlamıştı. İlk zamanlarda bir gece, iki gece, birkaç gece kalırken zaman içerisinde bir haftaya yakın bir süre kalmaya başlamıştı Hira Dağı'nın zirvesinde. Burası sükût ikliminin ufku olmuştu onun. Sükût ikliminin ufku. Gönüller Sultanı'nın tefekkür merkezi olmuştu Hira Dağı. Hanımlar Sultanı her zaman ve her yerinde olduğu gibi Hira inziva günlerinde de sürekli onun yanında yer almıştı. Oldukça düşündürücü, ilginç ve olağanüstü haller yaşayan kainatın efendisi onu her zaman yanında bulmuştu. Şimdi burada biraz açılması gereken kısmı açayım, ben paylaşayım sizinle kıymetli dinleyenlerim. Peygamberimiz Aleyhisselam daha ziyade 35 yaşından sonra, ki bunu birkaç kez tekrarlayacağım. İşte dağlara, vadilere gidiyor. Bir süre orada yalnız başına bir tefekkür ediyor. Evine geliyor. Sonra bu dağlara, vadilere gitme işi Hira Dağı'na çeviriyor. Ve oraya gitmeye başlıyor. Geç vakitlerde evine geliyor. Bazen bir gece, sonra iki, sonra üç derken bir hafta kalmaya başlıyor oraya. Yiyeceğini götürüyor, orada kalıyor. Bitince eve geliyor. Böyle bir halet-i ruhiye giriyor. Bu sahne, peygamberlik öncesi yaşanan bu sahneler, siyer ve İslam tarihi kitaplarımızda genişçe anlatılır. Ancak yer yer bazı hatalar yapılır. Şimdi Peygamberimiz Aleyhisselam içinde yaşadığı toplumdan bunaldı, sıkıldı, bir çözüm aramak için Hira Dağı'na gitti cümlesi yorumdur. Yorum cümlesidir. Yani Resulullah Aleyhisselam toplumdan bıktım, usandım, bunaldım, Hira Dağı'na gittim dememiştir. Yani yanlışlar yaşanan yerden yeri gelir kaçılır, buna hicret denir. Bunu göreceğiz. Ama henüz böyle bir şey yok. Ve insan yani adeta başını kuma sokarcasına, yani bir şeyden kaçmak o şeyin çözümü değildir. O yüzden iyi anlamamız gerekiyor. Bir bu boyut var işin. Bir de bir insan böyle evinden gidip işte dağda bayırda, hadi diyelim gitti dolaştı geldi, geç vakitte geldi, anladık. Ama orada günlerce kalmasını nasıl anlarız? Ha, eviyle sorun yaşıyor, evde sıkıntı var. Üf be, yeter artık ya, gideyim bir hava alayım, stres atayım, haşa. Böyle bir şey yok. Resulullah'ın hayatında böyle bir şey yok. Huzur kaynağı, huzur ve sükun kaynağı evindedir. Eşiyle arası çok iyi. Çocuklara biri birer melek. Hepsiyle arası çok iyi Aleyhisselam. Bir sıkıntısı yok evinde. O yüzden şu cümleyi buraya, kaynaklardan aldığım cümleyi istiyorum böyle bağıra bağıra, kocaman kocaman yaza yaza defalarca tekrarlayayım. 35 yaşından sonra Peygamberimiz Aleyhisselam'a yalnızlık hissi sevdirildi. Rivayet bu. Yani Aleyhisselam yalnız kalmak istedi, bunaldı değil. Onun içine böyle bir duygu atıldı Allah tarafından. Çünkü mesaj gelecek ve mesaj gelecek olan şahıs, o şahıs üzerinden ümmet ıslah edilecek. Dolayısıyla Allah Teala o şahsı içine bir yalnızlık duygusu atıyor, sevdiriyor bunu. Yani bunaldım, bıktım, dağda biraz kendime geleyim değil. Yani yüksek bir yerlere çıkıp, dağlara çıkıp, mağaraya bir yere girip orada tefekkür halinde olma duygusu ona verildi. Böyle bir şeyi Resulullah Aleyhisselam'a sevdirildi. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın evinde bir sorunu yok, eşinden bir sorunu yok, çocuğundan bir sorunu yok. Böyle bir problem yaşamıyor. Genelde bir yerlere hava almaya giden insanların Ben o kelimeyi sevmeyerek kullanıyorum. Stres bastı, stres atayım deyip dağlara, bayırlara, sahillere, ormanlara, neyse kırlara, pikniğe giden insanların durumu ile Resulullah'ın bu durumu kıyas götürmez. Peygamberimiz Aleyhisselam'a yalnızlık sevdirildi. O da yalnız kalmak, tefekkür etmek için evinden ayrılıyor, Hira Dağı'nda inziva ediyordu. İşte önceleri birkaç gün, derken bir hafta, sonra 10 gün uzayacak bu. Garip ve düşündürücü hallerin yanında pek bir mana veremediği bazı sesler duymaya, ilginç ışıklar görmeye başlamıştı Aleyhisselam. Hazreti Hatice annemizden hiçbir şeyini saklamayan ve her şeyini onunla paylaşan kainatın efendisi, görüp yaşamış olduğu bu ilginç olayları da yine ayrıntısıyla paylaşıyordu annemizle. Bunu herkes biliyor, siz de biliyorsunuz. Atlanan bir şey var. Annemiz paylaşılacak bir hanım idi. Aleyhisselam paylaşan bir erkek bey idi. Yani karşılıklı paylaşmayı, paylaşılmayı bileceğiz. Birbirimize kendimizi açacağız. Birbirimizin sakin ve sükun limanı olacağız. Bu dünya okyanusunun şiddetli dalgaları içerisinde eşler birbirlerinin koyu, limanı, sükun merkezi olacaklar. İşte bunu görüyoruz. Aleyhisselam eşiyle bunları paylaşırken, efendim, ben burada birçok şeyi ortaya koymak istiyorum başarabildiğim kadarla, yani koyacağım yine bunları. Aleyhisselam anlatıyor. İşte taş bana selam verdi, ışık gördüm, şöyle oldu, böyle oldu. Sonra bir cümle kullanıyor. Endişe ediyor tabii. Korkuyor tabii Aleyhisselam. Ve limana geliyor. Sığınak kim? Hatice. Radiyallahu anh annemiz. Ey Hatice diyor. Bana bir şey olmasından korkuyorum. Bana bir şey olmasından korkuyorum. Şimdi biz böyle bir şeyler yaşasak, evimize gelsek, eşimize bunu söylesek cevabımız ne olur? Elini beline koyarlar. Ne işin var gece vakti dağ başında? Ha bir şey öyle olur demezler mi? Sözüm ters, sert gelmesin. Ters ve sert gelmesin değerli dinleyenlerim. Biz de eşimize aynısını, o da bize aynısını söyler. Burada durum farklı. Hatice'nin olayın farkında. Yani gelişen olaylar bir yere doğru gidiliyor. Gidiyor. Aleyhisselam'ın tüm hayatı her şeyle annemizin önünde. Ondan gizli saklı bir şey yok. Karşılıklı gizli saklı bir şeyleri yok. Birbirinden endişeleri yok yani. Eşlerin birbirinden endişeleri olduğu sürece birbirini sorgularlar. Birbirinden endişeleri yoksa birbiriyle her şeylerini paylaşırlar. Biz niye sorguluyoruz? İşte bu endişeyi yaşıyoruz. O yüzden paylaşımı kaybettik, sorgulama bataklığında battık gittik. Ey Hatice, bana bir şey olmasından korkuyorum diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Olayın tamamıyla içinde olan sevgili annemizin cevabı çok güzel. Korkma, korkma. Allah seni zayi etmez. Senin gibi birine asla bir şey olmaz. Bunu söylerken seni çok iyi tanıyorum ben. Bunun içinde sana bir şey olmayacağına eminim diyordu sanki. Hanımlar Sultanı, Gönüller Sultanı'nı çok iyi anlıyordu. Daha doğrusu her ikisi de birbirlerini çok iyi anlıyorlardı. O eşini anlayan erkekti. Annemiz de eşini anlayan hanım. Her ikisi de birer şefkat ve merhamet abideleriydiler. Birbirlerine sürekli şefkat ve merhametle yaklaştıkları için karşılıklı da sürekli şefkat ve merhamet görüyorlardı. Ve bu böyle sürüp gittiği için inziva günlerinde de böyle oluyordu tabii. Hanımlar Sultanı ona her bakımdan çok güveniyordu. Hem çok seviyordu onu hem de çok sayıyordu. Çok da güveniyordu. Hira Dağı'na gitmeye başladığı o günlerde defalarca onunla beraber kalkıp Hira Dağı'na kadar gitmişti sevgili annemiz. Evet, onunla beraber Hira Dağı'na kadar gitmişti. Hatta bir süre orada onun yanında kalmış. Sonra dönmüştü geriye. Yine bu gidiş gelişleri de sürüyordu sevgili annemiz. Peygamberimiz Aleyhisselam Hira Dağı'na giderken Azığ'ın da yanına götürürdü. Azığı tükenince sevgili annemizin yanına eve döner. Evde birazcık kalır. Hira'da kalacağını düşündüğü zamana kadar yedecek kadar azığını tekrar alır ve tekrar Hira Dağı'na giderdi. Sallallahu aleyhi ve sellem ve bu tekrar söylüyorum 35 yaşından sonra başladı. 36, 37, 38 gittikçe oradaki kalma günlerini artırıyor. Peygamberimiz Aleyhisselam Hira Dağı'nda halvette yani yalnız başına bulunduğu sıralarda bazen değişik ışıklar görür, sesler işitirdi. Bu defalarca olmuştur. Defalarca geçiyor bu örnek. Böyle durumlarda hemen kalkıp evine döner ve orada yaşadıklarını sevgili annemize anlatırdı. Yine böyle bir dönüşte görüp yaşadıklarını anlatan Peygamberimiz Aleyhisselam bu sefer bir şey daha ekliyor. Ey Hatice diyor, ben halvette yalnız başına bulunduğum zaman garip bir ses işittim. Fakat sesin sahibini göremedim. Bunun benim için tehlikeli bir hadise olabileceğinden korktum diyor Aleyhisselam. Annemizin cevabı ne? Hanımlar ve anneler sultanı Hazreti Hatice annemiz radıyallahu anha bakınız nasıl cevap veriyor. Allah seni her şeyden korusun. Korunuyorsun da zaten. Çünkü sen çok özel birisin. Her yönünle çok özel olduğun gibi emaneti de eda edersin. Akrabana iyilik yaparsın. Sözü dost doğru söylersin. Senin gibi birini Allah zayi etmez. Evet. Şimdi bunlar çok tekrarlanacak. Birçok şey tekrarlanacak. Kıymetli dinleyenlerim. Ama benim sizlerle paylaşmaya çalıştığım şey başka bir şey. Yani bir sihir hikayesi değil sizlerle paylaştığım. Yani sihir hikayesi de lazım ama burada başka bir şeyi görmek de istiyorum, göstermek de istiyorum. Anlamak da istiyorum, anlatmak da istiyorum. Ama farkındasınız bunu görmek öyle kolay değil ki gösterebileyim. Anlamak öyle kolay değil ki anlatabileyim. Hatta şimdi yeri gelmişken bir örnek vereyim. Bu sıkıntılı anlarda Hazreti Ebubekir radıyallahu anh ziyaretlerine geldi. Hazreti Ebubekir biliyorsunuz Resulullah Aleyhisselam'ın çocukluk çağından beri en yakın arkadaşı ve dostuydu. Birbirlerine sürekli gidip gelirlerdi. Fakat bu sefer geldiği sırada Peygamberimiz Aleyhisselam evde yoktu. Hazreti Ebubekir'i ve onun kainatın efendisiyle yakın arkadaşlığını çok iyi bilen Hazreti Hatice annemiz olan biteni ona da anlatıyor. Yani şöyle yaşadı, böyle oldu, şöyle oldu diye anlatıyor. Kime? Resulullah'ın arkadaşına. Bakın henüz vahiy gelmemiş. Anlatıyor. Hazreti Ebubekir'in cevabı ilginç. Bunların bir kısmını bana da anlatmıştı. Bunların bir kısmını bana da anlatmıştı. Bu çok önemli bir ifadedir. Yani Aleyhisselam eşiyle daha çok şeyi paylaşmış arkadaşından. Anlıyor muyuz kıymeti dinleyenlerin? Biz arkadaşımıza daha çok şey paylaşıyor, eşimizle o kadar paylaşamıyoruz. Ya paylaştığımızda bizi farklı yorumlayacak diye korkuyoruz, korkulacak bir adamız. Ya da hanım bizi gerçekten anlamıyor, anlatılamayacak bir hanımla evliyiz. Bilmiyorum. Ama bu ifade yani açılması gereken şey. Hazreti Bekir'e anlatınca sevgili annemiz bunların bir kısmını bana da anlatmıştı diyor. Buradaki mesajı iyi anlamamız lazım. Resulullah Aleyhisselam eşiyle bütün ayrıntıyı paylaştığı gibi arkadaşıyla belli ayrıntıyı paylaşmış. O böyle deyince annemiz diyor ki ey Ebu Bekir, arkadaşın ve dostunu yanına alıp da Varaka'ya kadar gitseniz olur mu? Olur, gideriz diyor. Varaka bin Nevfel. Hakkında biraz bilgi vereceğim. Peygamberimiz Aleyhisselam gelince Hazreti Bekir hemen kalkıyor. Onu mübarek elinden tutuyor. Ve annemizin yaptığı teklifi yapıyor. Varaka bin Nevfel'e gitsek seninle beraber olur mu? Hadi seni Varaka'ya götüreyim. Varaka'ya gidelim. Varaka bin Nevfel'e kadar gitsek olur mu? Varaka bin Nevfel'e kadar gitsek olur mu? Arkadaş da olgun. Aleyhisselam, başıma geleni sana kim haber verdi? Hatice-i Kubra diyor Hazreti Bekir. Aleyhisselam ne diyor? Lan ne biçim kadın, sana anlattığımı ona mı anlattın? Yok. Hatice annemiz kime, neyi, ne kadar anlatacağını bilen bir hanım. Başıma geleni sana kim haber verdi? Hatice-i Kubra. Gidelim öyleyse. Görüyor muyuz? Gidelim öyleyse. Niye? Hatice annemiz Peygamberimiz Aleyhisselam'ın her şeyini her şeyiyle paylaşmaya çalışan, ona katlanan, idare eden, geçiştiren değil. Paylaşan ve böyle altından çıkamayacağı, yorumlayamayacağı, mana veremeyeceği şeyleri dinleyince bu işi Varaka anlar diye arkadaşına bunları anlatıyor. Anlatılması gerektiği kadarıyla ve Aleyhisselam da bunu kabul ediyor ve iki can dost beraberce ve el ele Varaka bin Nevfel'e gidiyorlar. Varaka bin Nevfel, değerli dinleyenlerim, önceleri Hanif iken, birleyici Hanif malum, daha sonra kutsal kitapları okumuş, Yahudiliği, Hristiyanlığı okumuş, İncil'i, Tevrat'ı gayet ciddi bir şekilde incelemiş, okumuş ve sonuçta Hristiyan olmuş bir ulu kişi. Yalnız burada gözünüzden kaçmasın, Hristiyan olmuş demek Hakk'a ermiş demek. Çünkü henüz İslam gelmemiş ve Hristiyanlık hüküm sürüyor. Yahudilik var ama Hristiyanlık da var. İkisi de gerçi bozulmuş, bayağı bozulmuş ama Yahudiliğe nazaran Hristiyanlık biraz daha az bozulmuş ama bozulmuş tabii. Henüz onlara bilmiyoruz bozulduğunu. Nereden bileceğiz? İslam gelince bileceğiz. Yani Varaka bin Nevfel yaşlı, bilge bir insan. Hristiyan. Kalkıp ona gidiyorlar. El ele. Hazreti Bekir sevgili arkadaşını ona götürüyor. Kimin teklifiyle? Hatice annemiz. Annemiz, efendim ya bu bizi aşar diye ne yapalım, bekleyelim artık demiyor. Çözebilecek, kendisini aşan şeyler olunca bu olayı çözebilecek yere havale ediyor. Burada da ön ayak oluyor. Görüyoruz işte. Olan biteni anlatan kainatın efendisi karşısında şaşkına dönüp onu pür dikkat dinleyen Varaka hayretini gizleyemedi. Endişe etme ey kardeşimin oğlu. Akraba oldukları için kardeşimin oğlu diyor. Bunlar çok güzel haberler. Eğer ben doğru tahmin ediyorsam senin üzerinden çok büyük şeyler olacak. Sabredip bekleyelim. Yani Allah-u Teala birçok şey gönderecek. Eğer ben doğru tahmin ediyorsam senin üzerinden çok büyük işler, şeyler olacak. Sabredip bekleyelim diyor. Ve malum gerçekten de öyle olacak. her geçen gün birbirinden ilginç hadiseler yaşandı. Bütün bunları Hazreti Hatice annemiz ile paylaşan Peygamberimiz Aleyhisselam yine her zaman onu yanında buldu. İşte bu çok önemsediğim bir şey yani. Hep yanında buluyor. Hira Dağı inzivası 5 yıl kadar sürdü. Kolay değil. İlk günler işte diyelim gidip geliyor. Sonra bir gece, sonra iki gece, birkaç gece, bir hafta, iki hafta derken uzun soluklu kalmaya başlıyor. Bu dönemde yine her şeyiyle hanımlar sultanı olduğunu ortaya koyan Hatice annemiz her şeyini her şeyine feda ediyordu. Her şeyini her şeyine feda ediyordu. Şöyle bir cümlede kullanabiliriz. Her şeyini her şeyine adamıştı. Evet. Ondan o beraberliği sürdürüyordu. Her şeyini her şeyine adamıştı. Efendim Peygamberimiz Aleyhisselam sürekli tekrarlayacağımı söylemiştim. Önceleri birkaç gün ve birkaç gece kalırken daha sonra bir ay kadar kalmaya başladı. Şimdi bir gece, iki gece, birkaç gece, üç gece, dört beş gün, bir hafta, on gün, iki hafta, on beş gün, yirmi gün derken yani 35, 36, 37, 38, 39 ve 40 artık bir aya çıkarıyor. Yalnız bu Hira Dağı'na gitme sene içerisinde, 16'ını çiziyorum, sene içerisinde Hira Dağı'na gitme, orada kalma birkaç gün ama sene içerisinde Ramazan ayı gelince daha çok kalıyordu. Resulullah Aleyhisselam'ın orada Hira Dağı'nda kaldığı, orada inzivaya çekildiğini millet de az çok görüyordu. Bu dönemde Peygamberimiz Aleyhisselam'ın alaya alındığına ilişkin bir rivayet yoktur. Çünkü Mekke müşrikleri Ramazan aylarında bilhassa son 10 gününde dağlara çekilir, bizim oruçta itikaf dediğimiz. Tabi bunları bir sonra öğreneceğiz. Son 10 gününde mağaralarda kalırlardı. Bu yaşanan bir şey yani. Herkes değil yalnız. Önde gelenler. Ve kimse ayıplanmazdı böyle yaptıkları için. Bunlar saygı görürlerdi. Bu kısmı atlamayalım. Yani Hira Dağı'na gidip kalan tek peygamberimiz değil. Herkes de değil. Estağfurullah düzeltiyorum. Yani önde gelen birçok insan efendim böyle zamanlarda gidip oralarda inzivaya çekildikleri çok meşhurdur efendim. Evet efendim. Ben özellikle açmak istiyorum. Çünkü Siyer ve İslam tarihi kitaplarında bu olay anlatılırken bazılarında var ama genellikle atlanır birçok kitapta. Şimdi şu an beni dinleyen kardeşlerime soruyorum. Tabii sizden cevap alamayacağım ama bunu ilk defa dinlemiyorsunuz. İlk defa benden duymuyorsunuz bunları. Yıllardan beri anlatılan, bilinen şey bunlar aslında. Ben başka bir şey indirdim diyeyim. Hatice annemizin konumundan olayı görmek istiyorum. Hepiniz biliyorsunuz ki Peygamberimiz Aleyhisselam 35 yaşından sonra başlayan bir inziva hayatı yaşadı. Hira Dağı'na gidiyor, inzivaya çekiliyordu. Artık yaş 40'a doğru gelince bunu daha uzun soluklu yaşamaya başladı. Bir ay orada kaldığı oluyordu. Tamam. Bunu paylaştık zaten biliyorsunuz. Ancak ben diyorum ki kaynaklarda gördüğüm kadarıyla Mekke'nin önde gelen bazıları erkekler yalnız hanımlar değil, altını çiziyorum. Efendim Ramazan aylarında özellikle bazıları birkaç gün, bazıları 10 gün, bir ay kalan da var. Resulullah'ın ataları içerisinde böyle bir şey geçiyor kaynaklarımızda kalmışlar. Ancak Ebu Kubeys Dağı'nda, Sevr Dağı'nda, Hira Dağı'nda İşte dağlar var Mekke'yi bilirsiniz. Etrafı hep dağlar. Ama Peygamber Aleyhisselam'ın Hira Dağı'nı seçtiğini görüyoruz. Bana şu soruyu sormayınız. Niçin Hira diye? Bu soru sorulmuş, cevaplar verilmiş. Ancak bu verilen cevaplar da birer yorumdur. Yani Peygamberimiz Aleyhisselam ben şundan dolayı Hira'yı seçtim dememiş. O yüzden öyle niçin Hira kısmına yani zaman harcamak istemiyorum. Ama Aleyhisselam önceleri dağlara, vadilere gider. Birkaç saat sakin orada sükunette durur gelir. Sonra bir gün iki gün kalır gelir. Sonra bunları Hira Dağı'na doğru çevirdi ve tamamıyla Hira Dağı'na gitmeye başladı. Orada kalmaya başladı. Ve sıkça ifade ettiğim gibi efendim ve ifade edeceğimi de söylediğim gibi önceleri birkaç gün ve gece kalırken daha sonra bir ay kadar kalmaya başladı. Ve altını çiziyorum. Bu bir aylar Ramazan ayıdır. Diğer zamanlarda bir ay kaldığına ilişkin bir rivayet yoktur. Bir ay Ramazan aylarında kalır Aleyhisselam. Ve muhtemelen de sanırım son iki yıl yani birinde kaldı. Çünkü birinde yani vahiy gelecek. Vahiy geldiği gün belli, gece belli. Tam bir ay dolmak üzereyken gelecek vahiy. İşte bu dönemde evinden en küçük bir sıkıntı çekmediğini ben söylemek istiyorum. Bunun altını çiziyorum. Yani iki türlü bir izah gerekiyor burada. Aleyhisselam'ın eviyle sorunu yoktu. Hanımıyla, çocuklarıyla bir sorunu yoktu. Evde kafası şiştiği için dağlara çekilmiyordu. Allah ona yalnızlığı sevdirdi. Adeta sevk etti onu. Çekil biraz. Çekil. Çünkü senin üzerinden çok büyük işler meydana gelecek. Peygamberimiz Aleyhisselam evini de özlüyor, eşini de özlüyor, çocuklarını da özlüyor. Gelince böyle muhabbetle aile bir araya geliyor ama tekrar dönmesi gerekiyordu. İşte bu durumda bir tarafta Peygamberimiz Aleyhisselam'ın evine karşı böyle bir problemi yok. Diğer taraftan hanım ve çocukların da eş ve babalarına karşı bir problemi yok. Bir şey daha var. O nedir? O cümleyi kullandım, bir daha kullanıyorum. Bu dönemde evinden en küçük bir sıkıntı çekmedi. Ne demek? Hanımlar sultanı başta olmak üzere çocukları da büyük bir asalet örneği sergilediler. Ya baba ne arıyorsun dağlarda, bayırlarda diye bir soru sormadılar. Çünkü onlar da o toplumun içinde yaşıyorlar. Toplumun önde gelenlerinin böyle inzivaya çekildiğini biliyorlar. Eğer sadece peygamberimiz olsaydı böyle bir şey yaşayan alay konusu olurdu. Alay konusu olurdu. Aklınıza şu gelebilir. İşte Muhammed Rabbine aşık oldu. Aleyhissalatü vesselam cümlesi geçer siyerlerde. Birileri böyle alay etti diye. Bu vahiy kesildiği döneme aittir. Bunu konuşacağız. Burada böyle ifade yok. Aleyhisselam'ın Hira Dağı'na gitmesi, orada önceleri az, sonra daha çok derken bir ay kalması Mekkeliler tarafından asla dillerine dolanmamışlar, ileri geri konuşmamışlar, böyle bir problem yaşanmamış. Bunun altını ısrarla çiziyorum. Peki ne oluyordu? Yine söylemiştim, azı bittiğinde geri geliyor. Azını alıp dönüyordu. Bazen de Hatice annemiz kendisi götürüyordu. Yine bazen beraber gidiyorlar. Hatta Hatice annemiz bazen gidip onunla Hira Dağı'ndaki mağarada beraber kaldığı da oluyordu. Aleyhisselam'ın her şeyini paylaşan hanımlar sultanı inziva hayatı. Bakın değerli dinleyenlerim, inziva yalnız kalmak demek. Yalnız, eşten de yalnız. Yalnız kalmak demek. Bu öyle bir eş ki zaman zaman yalnızlığını bile paylaşan bir eş. İnzivayı bile. Ben nasıl anlayayım bunu ki anlatabileyim. O yüzden anlamadığım bir şey anlamış gibi görülmek de istemiyorum. Ama gerçekten çok etkileniyorum. Aleyhisselam'ı hep böyle yanındadır. Destekliyor, paylaşıyor, rahatlatıyor onu. Efendim azı bitti, ne kadar götürdüğünü biliyor. Bitmiştir diye alıp götürüyor o gelmeden, yormayayım onu diye. Aleyhisselam da azı bitmeye başlayınca azın bitti diye Hatice düşünür. Bu bu sıcakta yollara düşer diye, o da onu yorumayayım diye o da bazen geri gelir. İşte böyle gel gitlerde efendim çok güzel sahneler yaşanmıştır. Onun ikisini paylaşayım. Zamana sığdırabildiğim kadarla Hatice annemizin bu özelliği çok hoşuma gidiyor doğrusu. Şimdi Peygamberimiz Aleyhisselam azını almak için bazen erkenden çıkarak sevgili annemizin dağın zirvesine kadar yormuyordu. Oradan ben gireyim. Ne demek şimdi bu? Şimdi hani bugün telefonlarımız var. Alo deriz işte falan sahte falan yere gel. Şurada bekliyorum. Bunu getir bunu götür. Onların sanal iletişim araçları yoktu. Onların gönül iletişimleri çok kuvvetliydi. Gönülden gönle haberleşirdi onlar. Haberler gönüllerde yoğrulur, şekillenirdi. Gönüller karşılıklı hissederlerdi. Hocam nasıl olurdu bilmiyorum, bilemiyorum ama böyle olduğunu görüyorum. Şimdi nereden biliyorsun diyeceksiniz. Ben cevap vereyim siz demeden. Az önce cümleyi ifade ettim işte, o cümleyi açıyorum yani sonuçta. Aleyhisselam azı bitmiş, Hatice gelecek, azık getirecek veya da birisiyle gönderecek. Ancak Aleyhisselam'ın azığa ihtiyacı var. Yemeğe, suya. Ancak onun Hatice'ye ihtiyacı var. Hatice annemizin Resulullah Aleyhisselam'ı görmeye ihtiyacı var. O yüzden genellikle kendisi götürürdü. Ama zaman zaman da gönderdiği olurdu Aleyhisselam'ın. Bunu ileride çok canlı örneğini göreceğiz. O çok süper bir örnektir. Şimdi annemizin Resulullah'ı görmeye ihtiyacı var. Tekrar söylüyorum, henüz Resulullah değil. Yani kocasını görmeye ihtiyacı var. Peygamber Aleyhisselam'ın hem yemeğe hem suya da hanımını görmeye ihtiyacı var. O ne olacak? İşte bu. Annemiz alıyor yiyeceği, içeceği getiriyor. Şimdi hacca umreye gidenleriniz vardır muhakkak. Hira Dağı'na tırmanma bayağı zor biliyorsunuz yani. Şimdi şöyle bir yaş bakalım. Aleyhisselam'la Hatice annemiz evlendiğinde meşhur rivayete göre, ayrıntıya girmeyeceğim burada. Daha önce girdim çünkü. Peygamberimiz Aleyhisselam 25, Hatice annemiz 40 yaşındaydı. Şimdi Peygamberimiz 40 yaşına geldi. Ne demek bu? Hatice annemiz 55 yaşında demektir. Değil mi efendim? 55 yaşında demektir. İşte Aleyhisselam 55'indeki bir hanımın efendim o sıcakta o dağa tırmanmasına gönlü razı olmadığı için onun geldiğini gönül telefonu, gönül telsizinden alıyor haberi. O yola çıktı geliyor. O da dağdan aşağı iniyor. Dağın eteğinde buluşuyorlar. Orada oturup muhabbet gülistanından gül devşiriyorlar. Annemiz yemeğini suyunu getiriyor. Onu görüyor. Resulullah'ın yemeğini suyunu alıyor. Sevgili annemizi görüyor. Madden manen doymuş oluyor yani. Evet. Çünkü bu doyumluluk bambaşka bir şey. Bir şey daha var. İkincisi. O daha da çarpıcı. Şimdi sevgili annemiz yemeği bitmiştir diye hazırlayıp çıkıyor. Resulullah Aleyhisselam bitme aşamasında şimdi Hatice yollara düşer sıcaktır diye o da hilalından aşağı iniyor. Dağın eteğinde değil Mekke'ye doğru gidiyor. Annemiz de Mekke'den geliyor yani şehir merkezinden geliyor. Yolda bir yerde buluşuyorlar. İkisi yani Hira Dağı ile Mekke arasında buluşuyorlar. Efendim orada hem muhabbet devşiriyorlar hem de işte Aleyhisselam'a yiyeceğini içeceğini veriyor sevgili annemiz. İleriki zamanda onların buluştuğu bu mekan buraya bir mescit inşa edilecek ve buraya Mescidi İcabe denecek. Mescidi İcabe. Mekke'de Mescidi İcabe. Karıştırmayınız. Mescidi İcabe Medine'de de var. Onun başka bir hatırası var ama buradaki Mescidi İcabe efendim ben şimdi yollar farklı yerden sürekli açılıyor değiştiği için ben şöyle gidilir böyle gidilir demeyeceğim. Şunu söyleyeceğim. Annemizin evi bugün Say Mahalli olan Merve çıkışından biraz Safa'ya doğru giderken Merve'ye yakın yalnız. Oradaydı evi. Yani oradan Hiri Dağı'nı düşünün. İşte ikisi arası ortasında Mescid-i İcabe var. Yani ben gittiğimde aradım buldum o mescidi. Yazıyor Mescid-i İcabe diye. Mescidin bir özelliği yok, yanlış anlaşılmasın. Yani Suud'un yaptığı mescid kapıda yazıyor. Ancak orası Resulullah Aleyhisselam asını almak, suyunu almak ve Hatice'sini sevgili annemizi Hire'ye kadar yoğurmamak için geldiği yer. Sevgili annemizin gelsin de elinden eşyaları alsın, beni yormasın düşüncesi taşımadan ona gideyim, yemek götüreyim, su götüreyim, kendimi götüreyim, ben gideyim duygusuna yola çıktığı ama eşini yormadığı, eşini yolda karşıladığı yer Mescid-i İcabe. İşte orada bunlar bir araya gelir. Dedim ya, muhabbet gülistanından gül devşirirler. Aleyhisselam azığını, yiyeceğini, suyunu vesairesini alır sevgili annemizden ve onu Mekke'ye geriye çevirir. Kendisi tekrar Hira Dağı'na giderdi. Bu şekilde kaç kez olduğuna ilişkin elimizde fazla rivayetler yok. Ama böyle çokça buluşmanın birkaçı geçeceğini sanmıyorum ben. Çünkü Aleyhisselam'ın bir ay boyunca kalması 38-39'dan sonra başlıyor. Muhtemelen 39'da bir ay, 40'ında bir ay zaten peygamberlik gelecek. Öyleyse burayı şöyle toparlayalım. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın inziva günlerinde hayatının her yanında, yönünde Peygamberimiz ile beraber olan, onunla her şeyini paylaşan sevgili annemiz, aynı şekilde inziva günlerinde de onun her şeyini paylaşıyor. Adeta inzivasında en büyük yardımcısı oluyordu desem, sanıyorum çok da böyle saçma bir cümle kullanmış olmam diye düşünüyorum yani. Evet, bu açılması gereken, aslında daha çok açılması gereken bir konu. Çünkü burada anne eksenli gidiyoruz ve anne gülistanı eksenli gidiyoruz. Hatice anne gülistanı eksenli gidiyoruz. Hatice annemizin Peygamberimiz Aleyhisselam'ın inziva günleri esnasında ortaya koyduğu destansı sahneler bunlar. Her şeyiyle ona karşı nasıl böyle bir davranış sergiliyor, bir güzellik ortaya koyuyor, hayran olmaktan kendimizi alamıyoruz. Hanımlar Sultanı olarak sultan tavırları sergiliyordu sürekli. İnziva günlerinin en büyük paylaşımcısı hanımlar ve anneler sultanıydı. Çünkü o Hazreti Hatice-i Tahire-i Tacire-i Kubra idi diyerek devam edelim konumuza. Her anı diğerinden daha güzel olan günler yaşamış, güzel günlerin yaşanmasına vesile olmuştu sevgili annemiz. Böylece günler, haftalar, aylar ve yıllar geçiyor tabii. Evet, 610 yılına gelinmişti efendim. Şimdi geldik en çarpıcı yere. 610. Sevgili annemizin Peygamberimiz Aleyhisselam ile evliliği üzerinden tam 15 yıl geçmişti. Her günü değil sadece, her anını bile huzur ve mutluluk dolu 15 yıl. Peygamberimiz Aleyhisselam ve Hatice annemiz aile içi ve aile dışı. Aile içi ve dışı yani. Güzellikleri en güzel bir şekilde yaşarken, yüreklerinde olduğu gibi yüzlerinde de ciddi düşünceler vardı. Peygamber Efendimizin huzur yuvası evinden kalkıp Hira Dağı'na giderek orada tefekküre dalması bundandı. Orada günlerce kalması da bundandı. Daha önce geçtiği gibi ona yalnızlık sevdirilmişti. Evet. Ona yalnızlık sevdirilmişti cümlesini iyi anlayalım. Ona yalnızlık sevdirilmişti. Evet. Bu cümleyi iyi anlamamız lazım. Niye ısrarla tekrarladım efendim? Söyleyelim. Olayı doğru anlayıp tahlil etmek gerekiyor. Yalnız kalmak istemişti değil. Yalnızlık sevdirilmişti. Bunu paylaştım sizinle. Israrla tekrarlıyorum. O da asığı alıp çıkarak Hira Dağı zirvesindeki mağarada inziva hayatı yaşamıştı. Şimdi gelelim diğer tarafa. Dünya yorgun düşmüştü çünkü. Bütün alem, her şey ve herkes yorgun düşmüştü. Her türlü çirkinliğin başını alıp yürüdüğü ortam bütün güzellikleri alıp götürmüştü. Öyle ki bütün her tarafta sivri dikenler türemiş, eller, ayaklar, yüzler, özler ve yürekler fena halde kanatılır olmuştu. Her şey ve herkes bundan son derece rahatsızdı, huzursuzdu, perişandı, bitaptı. Karanlıklar istila etmişti her tarafı. Karanlıklar karartmıştı her şeyi. Karanlıklar içinde yüzler de kararmıştı, gözler de, sözler de, özler de. Karanlıkların korkunç istilası neticesinde karanlık düşünceler aydınlık hayatı da karartmış, kapkarartmıştı. Neredeyse her şey bitme noktasına gelmişti. Çareler, çözümler ve ümitler bitmişti adeta. Bitenler ve bitirenler çoktu çünkü. Ama her şeye rağmen dimdik ayakta durmayı başaranlar da vardı. Ümitlerini hiçbir zaman yitirmeyenler de vardı. Ve onlar büyük bir ümitle beklemedelerdi. Bir kandil, bir ışık, bir nur bekleniyordu artık. Şimdi bütün siyer ve İslam tarihi kitapları çokça görüp okumuşsunuzdur. İlk vahiy esnasında Mekke, Arabistan başlamak üzere Mekke'nin durumu anlatılır. Şöyle vahşet vardı, böyle vardı, böyle vardı. Ben o lafları sevmediğim için yuvarlak ifadeleri kullandım. Niçin? Elimize o dönemin tarihini alırsak, dünya üzerinde nerelerde, hangi yerleşkelerde, hangi devletler var ve nasıl yaşıyorlar? Bunlara baktığımız zaman diğer ülkeler de öyle çok da yani temiz değiller yani. Her şey batmış. Yani bataklığa düşen tek Mekke değil, dünya batmış. Ben o yüzden dünya diye girdim. Dünya batmış. Bu dünya batınca Mekke de batar, Medine de batar yani. Ama ben ısrarla söylüyorum, her şeye rağmen dimdik ayakta durmayı başaranlar da vardı. Bunu ısrarla söylüyorum. Ne kadar zor durumda olursak olalım, ümitimizi asla yitirmeyeceğiz. Ramazan ayının sonuna doğruydu. Kainatın efendisi yine Hira Dağı'ndaydı. Hanımlar Sultanı büyük bir merak ile neler olacağını beklerken büyük bir teslimiyetle de ona bağlıydı. Lütfen dikkat edelim. Bir yandan ne olacak, ne oluyor, nereye gidiyoruz diye merak ediyor. Ama karşısındakine de bütün teslimiyetiyle bağlanmış. Bu çok önemli yani. Hem hiçbir şey olmamış gibi durmuyor, hem de olağanüstü hadiseler yaşanınca karşındaki şahsa karşı hisleri sarsılmıyor. Daha da kuvvetleniyor. Ne varsa onda vardı çünkü. Dolayısıyla güveni tamdı ona. Ne olacaksa onunla olacaktı. Bütün kalbiyle inanıyordu buna. İlk zamanlar birkaç saati gidip gemiler olurken zamanla birkaç gece kalmaya başlamıştı. Zaman içinde bu inziva 10-15 gün, sonra da 25 güne kadar çıkmıştı. İlk vahiy geldiği günlerde Hira Dağı zirvesindeki inziva bir ay kadar sürmüştü. Daha doğrusu bir ay olmak üzereyken evine dönüverdi iki cihan güneşi. Şimdi Resulullah'ın eve gelişini göreceğiz. Bir ay olmuş, Resulullah evine dönüyor. Ama saatime bakıyorum, bizim süremiz burada dolmuş. O yüzden sizi bir hafta bekleteceğim, üzgünüm. Böyle bir de kalmak da istemezdim ama sonuçta bir radyo programı, bunun saati var, zamanı var. Efendim, Aleyhisselam'ın dönüşünü haftaya büyük bir heyecanla sizlerle paylaşmak ve onların o güzelliğini hayatımıza artan bir güzellikle geçirmek arzusuyla, duasıyla, duygusuyla bugünkü sohbetimize burada noktayı koyuyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum efendim.